Ayrım 3.
Sayfa 45. Benden iyi bilecek değilsin ya. Varşova'da iki arkadaş tramvayda karşılaşırlar. Biri bir bilmece sorar. Peçete ile hükümet arasındaki fark nedir? Arkadaşı bilemeyince kendisi cevap verir. Peçete ağzını silmeye, hükümet ise G nokta nokta silmeye yarar. O sırada onları dinleyen biri lafa karışıp sorar. Peki sizinle biletçi arasında ne fark var? İki arkadaş da cevap bulamazlar. Yabancı cebinden polis hüviyetini çıkarıp gösterdikten sonra biletçi der son durağa kadar gidecek. Siz ise şimdi bu durakta benimle inip emniyete geleceksiniz. İkisi de hayretle bakıp kalırlar. Sonra bilmeceyi soran yalvaran bir sesle ama ben bilmeceyi sorarken yemin ederim ki Polonya hükümetini düşünmüyordum der. Polis memuru onu sabırsızlıkla susturur. 15 yıldır bu devletin polisiyim. Hangi hükümetin G nokta nokta silmeye yaradığını benden iyi bilemezsiniz. Yalan mı? Büyük bir Sovyet filozofu Marx, Lenin ve Engels'in ilim adamı olmadıklarını söylediği için tevkif edilir. Mahkeme esnasında hakim sorar. Niçin böyle bir şey ileri sürdünüz? Eğer Marx, Engels ve Lenin ilim adamı olsaydılar, tecrübelerini ilk önce hayvanlar üzerinde yaparlardı. Hangisi? Sosyalizme gitmek için en iyi yol hangisidir? En uzun olanı. Rüyalarda sansürde. Moskova'da bir parkta sabahlayan fakir bir adam, günün ilk ışıklarıyla gözlerini açınca karşısında bir polisin dikildiğini görerek irkilir. Yoksa rüyamda ne gördüğümü anladılar mı? Yabancı sayılmıyor. Khrushchev, Kennedy'nin sosyalist memleketlerin sorunları ve Çin hakkında kendisinden daha bilgili olduğunu öğrendi. Rus casusluk teşkilatının mükemmel olmasına rağmen kendisinin kapitalist dünya hakkında çok az şey bildiğini hatırlayarak sinirlendi ve hemen Kennedy ile konuşmaya karar verdi. Kennedy bütün bu bilgileri şeytan memleketinin basın ateşesinden aldığını bildirdi ve telefon konuşmasının her dakikasının 100 dolar olduğunu ilave etti. Sabırsızlık içinde olan Khrushchev, "Peki telefon numarasını verir misiniz?" diye sordu. "Telefonunuzda cehennem" harflerini çevirince hemen karşınıza çıkar cevabını aldı. Khrushchev telefona sarıldı, harfleri çevirdi, cevap aldı. Bütün istediklerini sorup öğrendi ve sonunda "Borcumuz ne kadar?" dedi. 50 sent. O kadar az mı? Kennedy her dakikanın 100 dolar olduğunu söylemişti. Cehennemden gelen ses, "Doğru söylemiş," dedi. Kennedy yabancı memleketten telefon ediyor da onun için o kadar pahalı. Sualler, cevaplar. Komünist kime derler? Komünist öyle bir adamdır ki kapitalist olma ümidini kaybetmiştir. İnsanlık tarihi. Komünizm insanlık tarihinden neler aldı? Taş çağından vahşet ve yaşayış, antik çağdan kölelik, feodalite çağından hiyerarşi, imparatorluklar çağından emperyalizm, kapitalizm çağından sömürme, sosyalizm çağından isim. Demokrasi. Seçim nedir? Yukarıdan gelen isimleri listeye yazıp sandığa atmak. Coğrafya sorusu. En garip memleket hangisidir? Doğu Almanya. Niçin? Verimli olacağım diye batıdan ayrıldı, kısır kaldı. Demokrasiyle idare edeceğiz dendi, Moskova'dan idare edildi. Erkeklerinin çoğu da Sibirya'da yaşarken yerlerine Rus erkekleri getirildi. Aradaki fark. Hristiyanlık ile komünistler arasında ne fark vardır? Hristiyanlıkta bir kişi herkes için öldü, komünistlikte herkes bir kişi için ölür. Patates de yok. Macaristan'da bir halk komiseri bir köylüye patates yetiştirme planının ne şekilde geliştiğini sordu. Köylü cevap verdi. Büyük liderimiz Stalin'in sayesinde mükemmel, bütün patatesleri bir yığın haline getirsek Allah'ın ayaklarının dibine kadar uzanan bir dağ oluşurdu. Komiser, fakat Allah olmadığını biliyorsun deyince köylü, patates de yok cevabını verdi. Fısıltı. Stalin sokaklardaki insanların kendisi hakkında ne düşündüklerini pek merak eder. Bir gün tebdili kıyafet ederek bir Moskova meyhanesine gitti ve bir Rus işçisiyle ahbap oldu. Karşılıklı birkaç kadeh yuvarladıktan sonra köylüye Stalin hakkında ne düşündüğünü sordu. İşçi meyhanedekilere korkuyla baktıktan sonra Stalin'e kendisini takip etmesini işaret etti. Beraberce sokağa çıktılar. Kendilerini dinleyebilecek hiç kimsenin görünmediği bir yere vardıkları vakit işçi, ne olur ne olmaz bir kere daha etrafına bakındıktan sonra Stalin'in kulağına eğilerek "Ona taraftarım," diye fısıldadı. Domuz öldü. Stalin katiplerinden biriyle Donetsk havzasını teftiş etmeye gidiyordu. Otomobili tarlalarla çevrili bir yoldan geçtiği sırada bir domuzu ezdi. Stalin otomobili kullanan katibinin omuzuna dokunarak "Ivan, ileri gidemeyiz. Şu önümüzdeki eve git ve köylüye domuzunu çiğnediğimizi söyle. Domuzunun fiyatını öğren de adamcağıza tazminat verelim," dedi. Stalin otomobilde beklerken katip köylünün evine gitti. Aradan yarım saat, bir saat geçti fakat katip görünmedi. Sabrı taşan Stalin köylünün katibe bir şey yapmış olmasından korkmaya başladı. Derken katibin iki büklüm vaziyette dönmekte olduğunun farkına vardı. Boynunun etrafında sucuk şambon kangalları asılıydı. Bir elinde bir şarap testisi, diğerinde bir vodka şişesi vardı. Stalin, "Ne oldu Ivan?" diye seslendi. "Köylünün mallarını mı yağma ettin?" Katip cevap verdi. "Hayır yoldaş, ben içeri girince köylü, yaşasın Stalin yoldaş," dedi. "Ben de domuz öldü," diye cevap verdim. Bunun üzerine köylü sevinç içinde hoplamaya başladı. Beni masa başına oturttu. Sonra içeri seslenerek, "Anne, domuz öldü. Şarap ve yiyecek getir," dedi. Karşılıklı birkaç kadeh yuvarladık. Sonra ben giderken köylü omuzlarıma bu yiyecekleri yükledi. Elime de şarap ve vodka şişeleri tutuşturdu. İncil. Stalin günün birinde sekreterine İncil getirmesini emrediyor. Hayretler içinde İncil'i getiren sekretere Stalin, "Pek merak ediyorum. İsa peygamber 5 ekmekle 10 bin kişiyi nasıl doyurabilmiş? Bana İncil'in bundan söz eden sayfasını bul," diyor. Yatarak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet propagandacıları Ermeni vatandaşlar arasında geniş propaganda yaparak Sovyet cennetini her cepheden övmekteydiler. Ermeni vatandaşlar tereddütteydiler. Nihayet bunlardan birisi her iki vaziyeti anlamak üzere Ermenistan'a gitmeye karar veriyor ve arkadaşına diyor ki, "Sana oradan Ermenistan'ı en güzel şekillerde öven bir mektup yazacağım ve mektubumda bir fotoğrafımı göndereceğim. Fotoğrafım ayakta çekilmişse mektupta yazdıklarım doğrudur. Eğer fotoğrafta oturmaktaysam bütün yazdıklarım yalandır." Aradan 2-3 ay geçiyor. Günün birinde arkadaşı sabırsızlıkla beklediği mektubu alıyor. Mektupta bizim fedai, "Burada her şey fevkalade, bütün düşündüklerimizin üstünde. Bunları yazıyla ifade etmek imkansızdır," diyor. Mektubuna iliştirilen fotoğrafında zavallı Ermeni vatandaş resmini yatarak çektirmiş. Savaş barış. İçeriği Moskova'da düzenlenen ve herkesçe bilinen barış beyannamesini imza toplamak üzere Stockholm'e getiren komünistler ihtiyar bir kadıncağızın evine girerler. "Nene, sen savaş mı yoksa barış taraftarı mısın?" "Aa, tabii barış taraftarıyım. O takdirde şu beyannameyi imza ediver." Tabii ihtiyar kadın tereddütsüz imza ediyor. Komünistler bu defa, "Nine, soldaki komşunuz kimdir?" "Bir eczacı. Kendisi acaba barış mı yoksa savaş taraftarı mı?" "Çok iyi adamdır. Barış taraftarıdır. Beyannameyi imza eder." "Ya sağ taraftaki komşunuz?" "Bir berberdir. Onun hakkında fikriniz?" "İyi adamdır. İmza eder." "Üst katınızda kim oturuyor?" "İşte çocuklar, oraya zahmet etmeyiniz. Onlar imzalamazlar, zira komünisttir." Gerekli. Batı Avrupa'da ağızdan ağıza dolaşan bir rivayete göre Praglı bir adam, kitlenin aksine baş şehrin ana caddelerine bir Stalin heykeli dikilmesine itiraz etmeyi reddetmişti. Kendisine sorulduğu zaman, "Niçin Stalin'in bir heykeli dikilmesin?" dedi. "Bizi yazın güneşten, kışın yağmur ve rüzgardan korur. Kuşlara da hepimizin namına konuşmak fırsatını verir." Her zaman aynı. İki yoldaş sokakta karşılaştılar. Biri, "Moskova'da un satılıyormuş, almak için Kırım'a gitmek lazım." "Nasıl, anlayamadım. Moskova'da satılan unu almak için Kırım'a mı gitmek lazım?" "Evet, çünkü kuyruk Kırım'da başlıyor." "Sanki peynir var mı?" Hoca o gün sınıfta eski bir Rus hikayesini anlatıyordu. Allah da fakire bir topak beyaz peynir vermiş. Küçük öğrencilerden biri hırsla ayağa kalkar ve haykırır. "Allah yok." Öğretmen bir an şaşkınlıkla baka kaldıktan sonra yanlışını düzeltmeye çabalar. "Peynir var mı? O da yok. Zaten ikisinden de sembolik olarak bahsediyordum." Nasıl olacak? Eğer böyle devam ederse Sovyet vatandaşlarının hepsi dilenmeye mecbur olacak. Peki kim kimden ne dilenecek? Kendilerine uygun. Parti Merkez Komitesi en güzel siyasi fıkra yarışması açmış. Ödül, birinciye 25 yıl ağır hapis. Boşuna itiraz. Trenle Varşova'dan Moskova'ya seyahat eden genç bir müzisyen notalarını karıştırırken, yolcuların arasında bulunan bir gizli polis, notaları şifreli yazı zannederek müzisyeni casusluk suçundan tevkif eder. Genç müzisyen, Bach'ın notalarını taşımak bir suç mu diye itirazda bulunursa da hiçbir yararı olmaz. Ertesi gün gizli polis şefinin karşısına çıkarılan genç müzisyen aynı sözleri tekrar edince gizli polis şefi boşuna itiraz etme diye çıkışır. Bach da suçunu itiraf etti. Başka çare kalmadı. Ünlü bir Sovyet iktisatçısı günümüzün ekonomik meseleleri nasıl halledilir anketine çok kısa bir cevap vermiş. Hemen Amerika'ya savaş ilan edelim ve 2 dakika sonra kayıtsız şartsız teslim olalım. Yokuş aşağı. Bir keçi, bir domuz ve bir at Doğu ile Batı Berlin sınırında karşılaşmışlardı. Keçi, Batı Berlin'e geçiyorum. Doğu Almanya'da bize melemeyi bile men ettiler dedi. Domuz söze karıştı. Ben doğuda kalmayı tercih ediyorum. Buradan daha mükemmel bir domuz ahırını nerede bulabilirim ki dedi. At ise, Batı yükselmeye devam ettiği sürece ben de doğuda kalmayı tercih ediyorum. Burada hiç olmazsa hep yokuş aşağı gidiliyor dedi. Ne zaman? Bükreş'teki bir okulda öğretmen öğrencilere Jeanne d'Arc'tan bahsediyordu. Jeanne d'Arc memleketi için çarpışan, nihayet yakılarak öldürülen bir kahraman Fransız kızıydı dedi. Kısa süren bir sessizlik oldu. Sonra öğretmen şu soruyu sordu. Romanya'nın Jeanne d'Arc'la karşılaştırılabilecek kahramanı kimdir? Öğrenciler hep bir ağızdan Anna Poker diye bağırdılar. Öğretmen aldığı bu cevaptan çok memnun oldu. Evet diye atıldı. Sevgili Dışişleri Bakanımız Jeanne d'Arc kadar büyük bir kahramandır. Bizler için kahramanca çarpışmış ve mücadele etmiştir. Bu sırada öğrencilerden biri öğretmenin sözünü kesti. Peki ne zaman yakılacak diye sordu. Özlem. Benes ile Mazarik'in son yılların olaylarından dolayı derin bir üzüntü duyan arkadaşları intihar etmeye karar vermişti. Fakat polisler tabancasına el koyduklarından ve ip satın almaya yetecek kadar kartı olmadığından intihar etmek için elinde silah yoktu. Nihayet vaziyete şöyle bir hal çaresi buldu. Prag şehrinin belediye binasının önünden geçerken nöbetçilere ''Kahrolsun Stalin! Rus domuzlarını sevgili vatanımızdan atalım!'' diye bağırdı. Derhal kurşuna dizileceğini sanıyordu. Fakat bu sözlerini işiten nöbetçiler makineli tüfeklerini yere atarak ''Yaşasın Amerikalılar geldi!'' diye bağırmaya başladılar. Radyo Macaristan'da halk ilgili makamlar tarafından cezalandırılmak pahasına da olsa yabancı radyoları dinlemekten vazgeçmemektedir. Bu şekilde hareket edenlerin cezalandırılmalarını emreden kanun bile nazarı itibare alınmamaktadır. Bir gün bir yabancı Budapeşte sokaklarında bir polise yanaşarak saati sordu. Polis bileğindeki saate bakmak zahmetine bile katlanmadı. Karşıdaki binalara baktıktan sonra tereddüt etmeden ''Saat 8.30'' dedi. Yabancı ''Hayret nasıl anladınız?'' diye sorunca polis şu cevabı verdi. Halk pencerelerini kapıyor. Demek ki Londra radyosu şimdi yayına başladı. Bugün git, yarın gel. Rusya'dan kaçan birisi şu hikayeyi anlattı. Moskova'da muazzam bir mağaza inşa edilmiştir. Bu bina 20 katlı olup kapitalistlerin bütün binalarından daha yüksektir. Ancak Ruslar zekalarını burada da göstermişlerdir. Zira bu muazzam binada yalnız bir memur vardır. Kapitalistlerin 1000 kişiyle yaptığı işi Rusya'da bir tek memur başarmaktadır. Fakat bu memur gelen müşterilere her gün şunları söylemektedir. Bugün bir şey yok, yarın gelin. İster misin? Trenlerde kontrol vardı. Kontrol memuru yolcuya bavullarını açmasını söyledi. Kontrol memuru bavullara gelişi güzel baktıktan sonra, Amerikan sigaranız var mı? Hayır yok. Gerçekten sizde Amerikan sigarası yok mu? Hayır yok. O zaman memur yolcunun kulağına eğilerek şöyle fısıldadı. Amerikan sigarası ister misiniz? Fark. Demir perde arkasında 2 işçi konuşuyordu. Birisi, kaza ile felaket arasındaki fark nedir diye sordu. Eğer Stalin, Molotov ve arkadaşları yüksek bir binanın balkonuna çıktıkları zaman balkon çatlarsa kaza. Eğer kopup içindekilerle beraber aşağı yuvarlanmazsa felaket olur. Halk mağazası. Moskova'da bir halk mağazasının önünde müşteriler kuyruk halinde saatlerce beklediler. Nihayet satıcı kadının önüne gelebilen bir müşteri cebinden bir liste çıkararak sordu. Bir ceket almak istiyorum. Bugün yok, belki gelecek hafta bulursunuz. Öyleyse bana bir keten don verin. Kalmadı, belki 15 gün sonra. Bari bir gömlek verin. Maalesef o da yok. Bir mendil hiç olmazsa. Kalmadı dedik ya. Müşteri listesine bir daha bakarak yeni bir şey sormak istediği sırada kadın atıldı. Beni boşuna çeneye tutup müşterileri bekletiyorsunuz. Burasının bir danışma bürosu olmayıp bir halk mağazası olduğunu hala anlayamadınız mı? Her telden bir Rus şakası. Felsefe nedir? Felsefe karanlık odadaki siyah bir kedidir. Marksist felsefe nedir? İçinde siyah bir kedi aradığınız bir oda fakat kedi yoktur. Marksist-Leninist felsefe nedir? Siyah bir kedi aradığınız karanlık bir oda ama kedi ortada yok fakat siz arada sırada buldum buldum diye bağırırsınız. Solak bir dişçiye neden çok az rastlanır? Çürük bir azı dişi için elini ağzına uzatan bir solak dişçi ya hemen bu işten vazgeçer veya sağ elini kullanmayı öğrenir. İnsanların %7'si solaktır. Fakat 1000 tane sağ elini kullanan dişçiye karşılık ancak bir tanesinin solak olduğu görülür. Çok az miktarda talep olduğu için solakların kullanabileceği pek az araç yapılmakta ve bunlar da pek az dişçi okulu tarafından kullanılmaktadır. Bu durumda dişçi olmak isteyen solakların yapacakları 3 şey vardır. 1. Alışılagelmiş aletleri sol elleriyle kullanıp öğretmenlerin talimatlarını akıllıca değiştirip sol ele uygulamak. 2. Sağ ellerini kullanmayı öğrenmeye çalışmak. 3. Casey Stengel gibi beyzbola başlamak. Kime ait? Bir Amerikan çalışma komisyonu Sovyet kontrolü altındaki Çekoslovakya'daki Skoda fabrikalarını ziyarete gitmişti. Amerikalılardan biri bu fabrikalar kime ait diye sordu. Kılavuzlar halka ait diye cevap verdiler. Makineler kime ait? Tabii ki halka ait. Karlar kime gidiyor? Halka gidiyor. Amerikalılar sonra kapının dışında 3 büyük otomobil gördüler ve bunların kime ait olduğunu sordular. Kılavuz gene aynı ciddiyetle, biri müdafaa komiserinin, ikincisi işçi komitesi reisinin, üçüncüsü ise fabrikayı teftişe gelen Moskova mümessilinin. Bir müddet sonra Skoda'dan bir heyet, Amerikan fabrikalarını ziyaret etmek için Amerika'ya geldi. Bu arada heyet Ford fabrikalarını da gezdi. Ziyaretçiler, bu fabrika kime ait diye sordular. Amerikalılar cevap verdiler. Henry Ford'a ait. Makineler kime ait? Bay Ford'a ait. Karları kim alıyor? Bay Ford alıyor. Dışarı çıkan ziyaretçiler fabrikanın civarındaki bir arsada 30 bin otomobil görünce, bu otomobiller kime ait diye sordular. Amerikalılar güldüler. Halka ait. Tersine çeviriyorsunuz. Rusya'nın uyruğu olan devletlerin birinde bir sinemada garip bir olay olmuştur. Hadise şudur, filmden evvel Rusya'yı metheden bir propaganda filmi gösteriliyordu. Bu filmde Marshall yardımına bir nazire olarak aç kalmış bir uydu devlete Rusya istikametinden bir tren gıda maddeleri taşıyor ve bir uydu istasyonunda bu gıda maddeleri boşaltılıyordu. Bu filmi seyreden seyircilerden biri dayanamayarak, ''Durun yahu!'' diye bağırdı, ''Filmi tersine çeviriyorsunuz.'' Bu gürültü üzerine ışıklar yandı, bağıranı aradılarsa da kim olduğu tespit edilemedi. Dayaktan öldürürler. Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki güzel şehirlerinden biri olan Soçi'ye yakın dağ yollarının birinde, merkebinin arkasından dalgın dalgın yürümekte olan bir Gürcü köylü, birden yolun yanından geçen şiddetli akıntılı derenin köpüklü suları arasında bir adamın çabalamakta olduğunu görüp hemen atlar ve onu kurtarıp kenara çıkarır. Yarı boğulmuş bir haldeki adam kendine gelince köylüye pek yüksekten atan sözlerle uzun uzun teşekkür eder. Köylü insani vazifesini yaptığını, bu kadar üzerinde durulacak bir kahramanlık yapmış bulunmadığını söylerse de adam nihayet, ''Beni kurtarmakla sen yalnız bana iyilik yapmakla kalmadın, aynı zamanda bütün memlekete büyük bir hizmette bulunmuş oldun. Şehre indiğin zaman beni gelip bulursan sana çok büyük mükafatlar veririm.'' der. Böyle yüksekten vaatler yapan adamın kim olduğunu merak eden köylünün şaşkın bakışlarından kendisini tanımadığını anlayan adam ona sorar. Nasıl olur da benim kim olduğumu bilmezsin? Ben Stalin'im. Nihayet hakikat kafasına dank eden köylü bu sefer hem büyük bir korku ile hem de onun kadar büyük bir telaşla Stalin'in önünde diz çöker ve yalvarır. Aman seni sudan kurtardığımı kimseye söyleme. Sonra köyde beni dayaktan öldürürler. Neden? Rusya'nın bir sınır köyünde küçük bir çocuk babasına, askerler neden sınırda nöbet bekliyorlar diye sordu. Babası cevap verdi, kimse dışarı çıkmasın diye. Macaristan ne hale gelmiş? Bir Macar kasabasından bir genç iş aramak için çoktan beri uğramadığı Budapeşte'ye gelmişti. Defterinde kayıtlı bir adresi sormak için bir polise müracaat etti. Lütfen Berlin Caddesi'nin nerede olduğunu söyler misiniz? Tam bir komünist olan polis, artık burada Berlin Caddesi diye bir şey yok dedi. Oranın adı Karl Marx Caddesi'dir. Genç o sokaktaki işini bitirdikten sonra yeni bir adres için başka bir polise müracaat etti. Lütfen Vamhaz Caddesi'ni tarif eder misiniz? Burada artık Vamhaz Caddesi diye bir şey yok. Oranın ismi Stalin Caddesi'dir. Genç üçüncü olarak başka bir polise çekingen bir eda ile sordu. Lütfen Vigado Caddesi'nin nerede olduğunu söyler misiniz? Polis gence kızgın bir sesle bağırdı. Oranın adı Molotov Caddesi'dir. Hala öğrenemedin mi? Akşama doğru yorulan genç, Mavi Tuna'nın kıyısına yorgun ve kederli bir şekilde oturarak, akşam güneşiyle kızaran suları seyre daldı. Bir polis omuzuna vurarak sert bir sesle, ''Ne o delikanlı, herhalde kendini sulara atmayı düşünmüyorsun ya?'' dedi. Taşralı genç gülümseyerek cevap verdi. ''Yok canım, intihar etmeye niyetim yok. Sadece Kızıl Volga'nın akışını seyrediyorum.'' Vardı burada da. Almanya'da Amerikan işgali altındaki mıntıkada yaşayan bir Alman komünisti, Rus işgali altındaki mıntıkada bir trende seyahat ediyordu. Kompartımanda ihtiyar ve sağır bir kadına Amerikan işgali altındaki hayatı kötülemek istiyordu. Orada fiyatlar o kadar yükseldi ki bir kilo ekmeğin fiyatı dört misli fırladı. Kadın kulağının arkasına elini götürerek, ''Ekmek mi dediniz?'' dedi. ''Eskiden burada da vardı.'' Bir çift ayakkabı sekiz misli yükseldi. Ayakkabı mı dediniz? Eskiden burada da vardı. Bir kilo tereyağı on misli yükseldi. Tereyağı mı dediniz? Eskiden burada da vardı. Adam kızdı. Ne o? Benimle alay mı ediyorsunuz? Ben komünistim diye bağırdı. Komünist mi dediniz? Eskiden komünistlik taslayanlar burada da vardı.